6. ayrım, sayfa 25. Frederick büyüme çağındayken anne babasının alım-satım işlerini duymamış olamazdı. Bunlar sık yaşanan şeylerdi. Bir çiftlik ortamında insanlar iç içe yaşıyorlardı. Üstelik çocuklar her zaman meraklıdırlar. Lewis ile Hannah'ın finansal planları ve anlaşmalarının belli belirsiz farkında olmak bile ona iş, yemek ve uykudan oluşan bitimsiz bir döngüden daha geniş bir yaşam duygusu veriyordu. Delta'daki çok az siyah böyle bir duygu yaşayabilirdi. Frederick Mississippi'den ayrıldıktan sonra kırsal yaşama bir daha hiç geri dönmedi. Bununla birlikte gerçek başarının büyümeyle tanımlandığı düşüncesinden de hiç vazgeçmedi. Bu genelde Amerikan girişimciliği ve kapitalizmin beylik bir örneği olabilir ama daha çocuk yaştayken evde tanık olduğu bir şeydir. Bununla birlikte Lewis ve India'yı harekete geçiren tek şey maddi kazanç değildi. 1879'da yeni bir kilisenin kurulması için toprak bağışında bulunarak hem kendi yaşamlarında hem de Hampson Bayağı yöresindeki siyah topluluğun yaşamında çarpıcı bir değişiklik yarattılar. Kalma Country'de toprak sahibi siyahların ne kadar az görüldüğü göz önünde bulundurulduğunda Thomas'ların bağışının görülmemiş bir cömertlik olduğu ortadadır. Bu girişim hem Frederick'in ufkunu açmakta hem de hayatın sunduğu imkanları daha iyi anlamasında çok yararlı oldu. İç savaş öncesinde ve iç savaş döneminde köleler efendilerinin kiliselerine gidiyorlardı. İç savaştan sonra toplumsal düzendeki büyük değişiklikler sonucunda beyazlar özgürlüğe kavuşmuş siyahların kendi kiliselerindeki ayinlere ve toplantılara katılmalarını istemediler. Bunun üzerine azatlılar ya eski cemaatlerini kendileri terk ettiler ya da cemaatten çıkarıldılar. 14 Haziran 1879'da Thomaslar Hampson Bayağı'nın batık kıyısındaki topraklarının 3 çeyrek dönümünü 1 dolar gibi sembolik bir paraya Afrika Methodist Psikoposluk Kilisesi'ne sattılar. Bu girişim Lewis'ten çok India'ya ait olabilirdi çünkü siyah bir ailede bilhassa dini konularla ilgilenen genelde anneler olurdu. Tapu senedinde Lewis'in X harfinin yanında India'nın imzası da yer alır. Thomas Chappell adıyla anılacak olan kilise inşa edildiğinde büyük olasılıkla küçük bir tahta ev biçimindeydi. O dönemde Coamo Country'de büyük çiftlik sahiplerinin konutları da dahil hemen her yeni yapı da öyleydi zaten. Thomas Chappell, Friaris Point'teki ana Bethel Afrika Methodist Episkopal Kilisesi'nden sonra Coamo'da kurulmuş ilk Afrika Methodist Episkopal Kiliselerinden biriydi. Bununla birlikte bu Hampson Bayağı yöresindeki ilk kilise değildi ve Thomas'ların kendileri gibi azatlılar için böyle bir girişimde bulunmaları bölgedeki beyazlar tarafından haddini bilmezlik gibi görülmüş olabilirdi. Çünkü Thomas'lar bu şekilde bir kez daha öne çıkmış oluyorlardı. Thomas Chappell'in 2 mil kuzeybatısındaki Cherry Hill Methodist Kilisesi 1850'li yıllardan beri oradaydı ve Dublin kasabası zaman içinde bu kilisenin çevresinde kurulmuştu. Lewis bu kiliseyi biliyor olmalıydı çünkü eski efendileri olan 3 Chairs kardeş ve onların büyük aileleri bu kilisenin cemaatindendi. Aslında Lewis ve Hannah'ın efendileriyle birlikte Cherry Hill Kilisesi'ndeki ayinlere katılmış olmaları çok olasıdır. Ancak iç savaştan sonra bu cemaatten çıkarılmışlardır. Kırsal Mississippi'deki kiliseler genelde ibadetin ötesinde bir rol üstleniyor ve yöre sakinlerinin eğlence, siyaset ve özellikle eğitim gibi çeşitli amaçlarla toplanma yerleri olarak da işlev görüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1880'de yapılan nüfus sayımı, Frederick ile erkek kardeşleri Yancy ve John'un önceki yıl okula gittiklerini göstermektedir. Olanların okulunun ebeveynlerinin kurulmasına katkıda bulunduğu kiliseyle aynı mekanı paylaşıyor olması olasıdır. Çocukların okul yılı genellikle 4 aydan uzun sürmüyor, bu sayede yılın geri kalanında çiftlik işlerinde ailelerine yardım edecek zamanları oluyordu. Bunun gibi tek odalı küçük bir kır okulunda çocuklar ortalama yaş ve becerilerine göre ayrı köşelerde gruplandırılıyordu. 1879'da Yancy aşağı yukarı 17'sinde, John 10, Frederick ise 7 yaşlarındaydı. Hepsi tek bir öğretmenden eğitim alacak ve bu eğitim 3. ve 4. sınıf düzeyini geçmeyecekti. Thomas Chappell okul olarak da kullanıldığına göre belki de siyah çocuklar için bölgedeki ilk okuldu. 1865'te sığınmacılar, azatlılar ve terk edilmiş topraklar bürosu adı altında bir federal daire kuruldu. Yeni azat olmuş siyahlara yardım etmeyi amaçlıyordu ve başlangıçta çeşitli yardımlarda bulunmanın yanı sıra güneydeki okulları düzenlemekle de görevlendirilmişti. Güney Eyalet Meclisleri, siyahların kendi okul sistemlerini devraldığında para yardımını kesmiş ve bazı okullar kapatılmıştı. Bunun bir sonucu olarak 1880'de 10 yaş ve üzerindeki her 4 siyah çocuktan ancak biri okuma yazma biliyordu. Buna karşılık güneyli her 5 beyaz çocuktan 4'ü okuma yazma biliyordu. Frederick ve kardeşleri hem eğitimleri hem de ana babalarının toprak sahibi ve toplumda lider konumunda olmaları sayesinde Delta'dayken çok seçkin bir siyah topluluk içinde yaşadılar. Thomas ailesinin itibarı yıkımının da nedeni olacaktı. Yaşamlarındaki ikinci önemli dönüm noktası ise çiftlikleriyle ilgiliydi ama bunun doğuracağı sonuçlar ne yazık ki kötü olacaktı. 1886 yılı başlarında yıllık pamuk hasadı sona ermek üzereyken William H. Dickerson Thomas'ların çiftliğinde boy gösterdi. Dickerson, Coloma Country'deki varlıklı ve tanınmış beyaz toprak sahiplerindendi. Lewis ve India karşılarında onu gördüklerine şaşırmadılar. Son 8 yıldır düzenli olarak iş ilişkileri vardı. Ondan iki, babasından da bir defa borç almışlar ve her zamanki gibi kendi mülklerini ipotek etmişlerdi. Onların gözünde Dickerson'la ilişkileri dostluk ve dürüstlüğe dayanıyordu. Senetlerin tamamını zamanda ödemişlerdi ve bu Dickerson'ın da resmen kabul ettiği bir gerçekti. Dickerson'a öyle güveniyorlardı ki satış için ona teslim ettikleri pamuk balyalarının ve ondan aldıkları çeşitli mal ve malzemelerin hesabını tutmayı zaman içinde ona bırakmışlardı. Bu defa Dickerson'ın ziyareti dostça değildi. Lewis ve India'ya elindeki bir tomar kağıdı gösterdi. Söylediğine göre bunlar bölgedeki bir beyaz toprak sahibinin ona yazmış olduğu mektuplardı. Sonra yüksek sesle bu mektuplardan bölümler okumaya başladı. Thomas'ların komşusu Lewis'in hatırı sayılır bir servete sahip olması nedeniyle onlara karşı rahatsız edici davranmasından yakınıyordu. Lewis'in artık aralarında oturmasını istemiyorlardı. Ve Dickerson'ın Lewis'le ilişkisinin uzun bir geçmişi olduğunu bildiklerinden Dickerson'a Lewis ile iş ilişkisini tasfiye etmesini uyarısında bulunuyorlardı. Dickerson daha sonra ziyaretinin ikinci nedenini açıkladı ve görünüşe göre daha en başından planladığı ikili rolü oynamaya başladı. Önce çiftliklerinde kalmanın Thomas'lar için tehlikeli olduğunu vurgulayarak mektuplarda ima edilen tehdidin üzerinde durdu. Lewis ve India bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlamışlardı. Sonra Dickerson ikinci darbeyi indirdi. Lewis ve India'nın ona yaklaşık 13 bin dolar borçlu olduklarını duyurdu. Bu o zaman için çok büyük bir tutardı ve bugünün parasıyla kabaca 300 bin dolar ediyordu. Dickerson onlara bu borcu birkaç yıl içinde yapmış olduklarını söyledi. Özel mülklerine el koymaya ve söz konusu borcu kapatmak için bunu satmaya hazırdı. Sonra sadede geldi. Sözde dostluklarına başvurarak arkadaşça bir çözüm önerisinde bulundu. Lewis, 625 hektar büyüklüğündeki çiftliği ve Thomas'lara ait taşınır malların hepsini ona devrettikleri bir senet imzaladığı takdirde Dickerson Lewis'e 2000 dolar ve ayrıca iki güçlü katır koşulmuş bir araba verecekti. Diğer bir deyişle Dickerson, Thomas'ların sahip oldukları her şeye karşılık kaçarak hayatlarını kurtarmaları için gerekli araçları temin edecek ve başka bir yerde hayata sıfırdan başlamaları için bir miktar para verecekti. Kurnazlık ederek kendini onların kurtarıcısıymış gibi göstermeye çalışmıştı. Dickerson bu iddiasını sağlam kazığa bağlamak için Lewis'e şunu da hatırlattı. Borçlarına karşılık bütün mal varlığının satılması durumunda elde edilecek toplam para ödenmesi gereken miktardan az olabilirdi. Lewis 5 parasız kalacağı gibi büyük bir borç yükü altına da girecekti. Dickerson'ın katmerli tuzağı en azından başlangıçta işe yaradı. Lewis ve India onu çok iyi tanıdıklarını sanıyorlardı. Şöyle bir akıl yürütmüş olmalıydılar. Dickerson çevrelerindeki beyazlardan gelebilecek tehlikeler konusunda onları uyaracak kadar iyi biri olduğuna ve aralarındaki hesabı kapatmak için çiftliklerini ona devretmeleri gerektiğini söylediğine göre doğruyu söylüyor olmalıydı ve dediği gibi yapmalıydılar. Böylece 10 Şubat 1886'da söz konusu senedi imzaladılar. Yalnız yeniden hesaplanan borçları biraz daha düşük 9600 dolar çıktı. Lewis ve India kendilerinin ve Hannah'ın son 17 yıl boyunca çalışarak kazandıkları her şeylerini kaybetmişlerdi. Yine de hiç değilse Coloma Country'den uzaklaşarak ailelerinin hayatını kurtarabilirlerdi ya da öyle olabileceğini düşündüler. Bir hafta beklediler, bir hafta daha beklediler. Ne vaat edilmiş olan iki katır koşulmuş araba ne de 2000 dolar geldi. Lewis Dickerson'ı arayıp buldu. Bu gecikmeyi yüzüne vurduğunda beyaz adam böyle bir söz vermiş olduğunu açıkça reddetti. Dickerson'ın serveti ve itibarı göz önünde bulundurulduğunda Thomas'ların topraklarını ellerinden almaya çalışmasının ardında yatan nedeni anlamak zordur. Clarksdale ve Friars Point arasında 8 bin hektar büyüklüğünde bir arazisi vardı. Bunun 4 bin hektarı ekiliydi. Ayrıca içinde 8 bin dolar değerinde mal bulunan bir dükkanı ve Price Point'te 50 bin dolardan yüksek bir değerde olan çeşitli binaları ve toprakları vardı. Friars Point'teki birkaç fabrikada da hissesi vardı. Thomas'ların 625 hektar toprağı ve diğer malları bunun yanında devede kulak gibiydi. Dickerson yasal olarak kendine ait olduğunu düşündüğü bir şeyi almaya çalışıyor olabilir miydi? Yoksa zengin beyaz adam bu siyah çiftin başarısını ırkçı duyarlı açısından rahatsız edici olmaya başladığı için onları düpedüz hiçe sayabileceğini mi düşünüyordu? Sonraki olaylar Thomas'ların Dickerson ailesinin geçmişindeki alçakça bir olayın kurbanları olduklarını gösteriyordu. Dickerson'ın sözünde durmaması Thomas'ların artık yoksul düştükleri anlamına geliyordu. Ancak Lewis ve India bu son darbeyi uysalca kabullenmek yerine kendilerinde toparlanma gücünü buldular. Çiftlikleriyle ilgili kayıt tutmamış olsalar da özellikle pamuk hasadı konusunda iyi bir belleğe sahiptiler. Ayrıca Lewis ve India'nın topraklarını ekip biçen kiracıları veya yarıcıları olmuştu. Onlar da hangi yılın iyi, vasat ya da kötü olduğunu hatırlıyorlardı. Hepsi hatırladıklarını bir araya getirdiğinde her yıl kaç balya pamuk üretildiği ve balyaların değeri hesaplandığında Lewis ve India'nın büyük bir saflıkla Dickerson'a bıraktıkları diğer ticari işlemler baştan yapıldığında nasıl olup da Dickerson'ın söylediği kadar büyük bir borçları olduğunu anlayamadılar. Dickerson'ın onlardan istediği faiz aşırı yüksek ve tefecilik sayılmaz mıydı? Yasa dışı ve mesnetsiz kalemler için onları haksız yere ödeme yapmakla yükümlü tutmamış mıydı? Rahatsız edici bir şey daha vardı. Lewis ve India aslında beyaz komşularından hiçbirinin Dickerson'ın onlara okurmuş gibi yaptığı tehditkar mektupları yazmadığını da ortaya çıkarmışlardı. Dickerson'ın onları korkutmak için bir an önce Kahama Country'yi terk etmeye can atsınlar ve her şeylerini yok pahasına satsınlar diye bütün bunları uydurmuş olduğu sonucuna vardılar. Dickerson'ın ve ailesinin serveti ve itibarı nedeniyle onunla mücadele etmek zor olacaktı. Ancak Thomas'lar büyük bir haksızlığa uğradıklarını düşündüler ve büyük bir cesaret örneği göstererek haklarını aramaya karar verdiler.